Ayrım 51.
Bu sürenin sonunda kendiliklerinden konuşuyorlar. Çünkü sırlarını öğrenmek için sabırsızlandığınızı biliyor ve güvenilir biri olduğunuza inanırlarsa bir şey gizlemiyorlar. Indra ile de durum aynı. Yatıp uzun uzun seviştikten sonra alev alev yanan yanağını koltuğuma yerleştirdiğinde yüzüme bakmadan anlatıyor. Biliyor musun sevgilim, babam altın aramaya çıktığında kimseye kötülük etmez, tam tersini yapar. Önünde taşını gezdirdiği evi korumaları için bütün ruhları çağırır. Teşekkür etmek isteyen ev sahipleri de ona altın verirler. Bizim doğduğumuz yer olan Java'nın çok eski geleneğidir bu. Küçük prensesimin anlatacakları bu kadar. Ama bir gün pazarda kız arkadaşlarından biri benimle konuşuyor. O sabah ne Indra ne de Çinli dostlar var henüz ortada. Sevgilim gibi Java'lı olan genç kız bana bambaşka bir şeyler anlatıyor. Sihirbazın kızıyla yaşadığına göre neden çalışıyorsun? Yağmur yağdığı günler bile seni erken kaldırmaya utanmıyor mu? Babasının kazandığı altınla hiç çalışmadan yaşayabilirsin. Seni sevmeyi bilmiyor. Sevse bu kadar erken kaldırmazdı. Babası ne yapar anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Babası Java'nın büyük sihirbazlarındandır. İsterse ölümü senin ve ailenin üstüne çeker. Tılsımlı taşıyla yaptığı büyüden kurtulmanın tek yolu ona istediği kadar altın vermektir. O zaman taşı ölümü çağırmak için yaptığının ters yönünde yuvarlar. Bütün büyüleri bozar. Evde yaşayanlar için sağlık ve uzun ömür çağrısında bulunur. Doğrusu Indra'nın bana anlattıklarına pek benzemiyordu bu. İkisinden hangisinin haklı olduğunu anlamaya karar veriyorum. Birkaç gün sonra uzun sakallı kayınpederimle birlikte Penitence Rivers'dan geçip Demerara'ya dökülen bir akarsuyun kıyısındayım. Hintli balıkçıların yüzü beni yeterince aydınlatıyor. Her biri ona bir balık verip mümkün olduğu kadar hızla kıyıdan uzaklaşıyor. Anladım. Yalancı birini sorguya çekmenin artık gereği yok. Sihirbaz kayınpederim aslında beni hiç rahatsız etmiyor. Benimle hiççe konuşuyor. Söylediklerinin bir parçasını da anladığımı sanıyor. Oysa ne dediğini bir türlü kavrayamıyorum. Bunun da iyi bir yanı var. Fikir birliğine varmamak mümkün değil. Her şeye rağmen bana iş de buldu. 13 ile 15 yaş arasındaki bütün kızların alnına dövme yapıyorum. Ara sıra bu kızlar bana göğüslerini açıyor. Bu göğüslere yeşil, pembe, mavi, çiçek ya da yapraklar yapıyor. Uçlarını da çiçeğin tam ortasında bırakıyorum. Acıya dayanıklı olanlar göğüs uçlarına kanarya sarısı bir daire yaptırıyorlar. Bu gerçekten çok can acıtan bir şey. Pek azı da tam ucunu sarıya boyatıyor. Evin önüne astığı Hintçe tabelada söylentiye göre şunlar yazılı. Dövme sanatkarı, ehven fiyatlar, garantili iş. Dövmecilik iyi para getiriyor. Dolayısıyla bu işin bana iki büyük faydası var. Hem zavallı kızların güzel göğüslerini bol bol seyrediyorum, hem de neşeli mangır alıyorum. Cikcik limanın yakınında satılık bir lokanta buldu. Haberi övünerek veriyor. Lokantayı satın almamızı teklif ediyor. Fiyat pek yüksek değil, 800 dolar. Sihirbazın altınını satıp üstüne de biriktirdiğimiz paraları koyarsak lokantayı satın alabiliriz. Gidip bir göz atıyorum. Lokanta dar bir sokakta ama limana çok yakın. Günün her saatinde dolup taşıyor. Siyah beyaz Çinlilerle döşeli oldukça geniş bir salonu var. Sağında ve solunda 8'er masa, ortadaki yuvarlak masaya da mezeler ve meyveler konabilir. Mutfak büyük, rahat ve aydınlık. İki büyük fırınıyla iki de kocaman ocağı var. Lokantayı satın aldık. Elimizdeki altını Indra sattı. Babası ikimiz için kızına verdiği altınları şimdiye kadar okutmayışıma pek hayret etti. Altınları hayrını göresiniz diye sizlere verdim dedi. İkinizindir. Ne yapacağınızı bana sormayın. Ne isterseniz onu yapın. Büyücü kayınpeder o kadar da kötü değil. Kızı ise gerek sevgili, gerek eş ve gerek arkadaş olarak üstün sınıftan. Kavga etmemiz söz konusu değil. Ne dersem evet cevap alıyorum çünkü. Yalnız ırktaşlarının göğüslerini kurcaladığımda biraz suratı asılıyor. Artık Georgetown'un göbeğindeki Water Street'te Victory Lokantası'nın patronuyum. Cikcik yemek yapacak, hem mesleği hem bu işi çok seviyor. Tek kollu da alışverişi üzerine alıyor. Ayrıca da bir çeşit Çin makarnası olan Kou Mein pişirecek. Tek kollunun yemeği şöyle hazırlanıyor. Un bir sürü yumurta sarısıyla karıştırılıp yoğruluyor. Damla su katılmadan uzun uzun işleniyor. Bu hamuru yoğurmak çok zor. Öyle ki tek kollu masanın ortasına çaktığı bir oklavaya bacağıyla basıp adeta üzerinde tepiniyor. Ama bu sert hamur böylesine büyük bir güçle yorulduğunda hafif ve nefis bir şey oluyor. Sonunda katılan bir parça tereyağı nefis tadının tamamlayıcısı oluyor. Bizden önce topu atan bu lokanta kısa sürede büyük güne gelişiyor. Daya adında genç ve çok güzel bir Hintli kızın yardımıyla İndra Çin mutfağını tatmaya gelen sayısız müşteriye hizmet ediyor. Azınlardan kaç kişi varsa hepsi uğruyor lokantaya. Parası olan ödüyor, parası olmayan bedavadan karnını doyuruyor. Açlık çekenlerin karnını doyurmak insana uğur getirir diyor Cikcik. Bu işin tek sakıncası var. Indra ile öbür kızın müşterilerle uyandırdığı ilgi. Elbiselerinin incecik kumaşı altında çıplak göğüsleri olduğu gibi görünüyor. Üstelik elbiselerin eteğini de kalçalarına kadar yırtmaçlı yaptırıyorlar. Bazı hareketleri yaparken etek neredeyse bellerine çıkıyor. Amerikalı, İngiliz, İsveçli, Kanadalı, Norveçli denizciler görüntüyü kaçırmamak için bazen günde iki kere lokantada yemek yiyorlar. Dostlarım bizim lokantaya Röntgenciler Lokantası adını taktılar. Ben patronum, herkes de patron diyor. Para kasamız filan yok. Garsonlar parayı bana getiriyorlar, ben de cebime atıyor, gerektiğinde üstünü veriyorum. Lokanta akşamın 8'inden sabahın 5'ine 6'sına kadar açık. Tabii sabahın 3'ünde neşeli bir gece geçiren mahallenin bütün orospularının dostları ya da müşterileriyle piliç ve fasulye filizi salatası yemek için lokantaya dolduğunu söylemek gereksiz. Lokantada özellikle İngiliz birası, viski, mahalli bir içki olan şeker kamışından yapılma rom da içilebiliyor. Özellikle bu rom, soda ya da Coca-Cola ile çok iyi gidiyor. Bütün kaçak Fransızların buluşma yeri bizim lokanta olduğundan, bütün azılı ve kaçak kolonisinin sığınağı, akıl hocası, ihtilafları halleden kişisi ve sıra dışı haline geldim. Bu iş ara sıra başıma dert açıyordu aslında. Bir kelebek koleksiyoncusu bana ormanda kelebek avlama yöntemlerini anlatmıştı. Kelebek biçiminde bir karton kesiyor. Üstüne de yakalamak istediği kelebeğin kanatlarını yapıştırıyordu. Bu karton 1 metre uzunluğunda bir sopanın ucuna takılır, ormanda ava çıktığında sopayı hep sağ eline alarak oynatır ve sahte kelebeğin uçtuğu izlenimini uyandırırdı. Genellikle de güneşin nüfuz edebildiği açıklarda dolaşırdı. Her türün açılıp kovalanacağı saatleri biliyordu. Öyle kelebek türleri vardı ki 48 saat yaşardı. Güneş ormanın göbeğindeki bu açıklığı aydınlattığında yeni havalanan kelebekler bu aydınlığa doğru atılır, mümkün olduğu kadar kısa zamanda kendilerine bir sevgili bulup sevişmenin yollarını ararlardı. Sahte kelebeği de görünce epey uzaktan üstüne atılıverirlerdi. Sahte kelebek erkekse kozunu paylaşmak için gelen bir erkek kelebek çıkardı. Avcı ise sol elinde küçük bir ağla bekler, kelebeği yakalayıverirdi. Filenin ağzı kendiliğinden kapandığı için avcı diğerlerinin kaçmasından korkmadan avlanmaya devam ederdi. Sahte kelebek dişi bir kelebeğin kanatlarından meydana gelmişse erkekler bu kez de sevişmek için üstüne atılırlar ve sonuç hiç değişmezdi. En güzel kelebekler gece kelebekleriydi. Ama çoğu kere sağa sola çarptıklarından kanadı sağlam bir gece kelebeğine rastlamak güçtü. Büyük çoğunluğunun kanatları parçalanmış olurdu. Bu gece kelebekleri için avcı bir ağacın tepesine çıkar ve çerçevelediği beyaz kumaşın ardına karpit lambası tutardı. İki kanat ucunun arası 15-20 santimi bulan büyük gece kelebekleri gelir beyaz kumaşa yapışıverirlerdi. Yapılacak iş onları ezmeden üstlerine basıp çabucak boğmaktı. Boğulurken debelenmelerine de engel olmak gerekiyordu. Çünkü debelenirlerse kanatları zedelenir ve değerleri düşerdi. Bir vitrinin içinde küçük kelebek, sinek, yılan ve yarasa koleksiyonları bulunduruyordum. Maldan çok alıcısı vardı. Tabii fiyatlar da epey yüksekti. Amerikalının biri arka kanatları çelik mavisi, üst kanatları da açık mavi bir kelebek istemişti. Bu türden bir Hunsa kelebek bulursam bana $500 vereceğini de söylemişti. Kelebek avcısı dostumla konuşurken bir keresinde bu tür kelebeklerden yakaladığını anlatmıştı. Gerçekten güzeldi yakaladığı. Tam 50 dolara satmış ve ciddi bir koleksiyoncudan bu kelebeğin 2000 dolar ettiğini epey sonra öğrenmişti. Amerikalı seni kazıklamak istiyor kelebek, dedi avcı. Seni keriz sanıyor. Bu az rastlanan kelebek 2000 değil de 1500 dolar bile etse avantası büyük olacak. Haklısın, itin önde geleniymiş herif. Biz onu kazıklarsak ne dersin? Nasıl olacak bu iş? Bir dişi kelebek üstüne iki erkek kanadı takmak ya da tam tersini yapmakla. İşin güç yanı kanatları hiç çaktırmadan üst üste yapıştırabilmekte. Başarısızlıkla sonuçlanan epey deneyden sonra hiç çaktırmadan bir çift erkek kelebek kanadını nefis bir dişiye yapıştırabildik. Kelebeğin gövdesinde açtığımız incecik bir yarığa kanatları soktuk ve balata sütüyle birleştirdik. Kanatlar birbirine o kadar iyi yapışmıştı ki yapıştırdığımız kanatlardan tutup kelebeği rahatça kaldırmak mümkün oluyordu. Hiç fark etmemiş gibi 20 dolarlık bir kelebek koleksiyonunun arasına bunu da yerleştirdik. Gerçekten de tam düşündüğümüz gibi oldu. Amerikalı işin farkına varır varmaz elinde 20 dolarla karşımıza çıkmak küstahlığını gösteriverdi. Kutuyu başkasına söz verdiğimizi bir İsveçlinin kendisinden önce kapattığını söyledim. 2 gün içinde Amerikalı en azından 10 kere kutuyu eline aldı. Sonunda dayanamayarak beni yanına çağırdı. Ortadaki kelebeğe 20 dolar vereyim, gerisi senin olsun. Bu kelebeğin ne özelliği var? Başladım incelemeye. Sonra birden bağırıverdim. Yahu bu kelebek Hünsa kelebeği. Ne diyorsunuz? Gerçekten öyle. Siz fark etmeden önce pek emin değildim, dedi Amerikalı. Camdan pek iyi seçilmiyordu. Verir misiniz? Kelebeği inceden inceye gözden geçirdikten sonra sordu. Kaç para istiyorsunuz buna? Günün birinde az rastlanan bu kelebeklerin 500 dolar ettiğini bana söylememiş miydiniz? Birçok kelebek avcısına aynı şeyi tekrarladım. Bunu yakalayanın bilgisizliğini istismar etmek istemem. Öyleyse bunun da fiyatı 500 dolar. Alıyorum. Benim için saklayın. Üstümdeki 60 doları kapor olarak vereyim. Bana bir makbuz imzalayın. Yarın üstünü getiririm. Yalnız kelebeği kutudan çıkarın lütfen. Peki, kelebeğinizi başka yere saklayacağım. İşte makbuzunuz. Lokantanın açılış saatince Lincoln'un torunu bizi bekliyordu. Kelebeği bu kez lupla inceledi. Arkasını çevirdiğinde yüreğim ağzıma geliverdi. Sonunda iyice memnun kalıp parayı ödedi. Kelebeği getirdiği bir kutuya koydu. Benden ikinci bir makbuz alıp çıktı gitti. 2 ay sonra aynasızlar tarafından yaka paça karakola götürüldüm. Oraya vardığımda emniyet müdürü bir Amerikalı tarafından dolandırıcılıkla suçlandığım için tutuklandığımı bildirdi. Üstüne kanat yapıştırdığınız bir kelebeği kendisine satmışsınız. Bu sahtekarlık sonucu da adamın 500 dolarını almışsınız. 2 saat sonra Cikcik ile Indrea yanlarında bir avukatla göründüler. Avukat çok iyi Fransızca konuşuyordu. Kelebeklerden anlamadığımı, ne kelebek avcılığı ne de koleksiyonculuk yaptığımı kendisine anlattım. Müşterim olan kelebek meraklılarına hizmet olsun diye ara sıra kutu içinde kelebek sattığım oluyordu. 500 doları isteyen de ben değilim. Amerikalı teklif etmişti. Üstelik kelebek yalancı olmasa kendisini dolandırıcılıkla suçlamam gerekecekti. Çünkü o zaman değeri 2000 doları buluyordu. 2 gün sonra mahkeme karşısına çıktım. Avukat aynı zamanda tercümanlığımı yapıyordu. Görüşümü tekrarladım. Avukatım kelebek fiyatlarını gösteren bir kataloğu da yanına almıştı. Kataloğa bakılırsa bu tür bir kelebeğin fiyatı 2500 doların üstündeydi. Amerikalı davayı kaybettiği gibi mahkeme ücretini de ödemek zorunda kaldı. Avukatımın 200 doları geçen vekalet ücretini de ayrıca çekmesi gerekti. Bütün eski mahkumlar ve Hintliler toplandı. Kurtuluşum evde yaptığımız likörü içerek kutlandı. Indira'nın bütün ailesi mahkemeye gelmişti. Beraattan sonra hepsi ailede olağanüstü birinin bulunmasıyla övünüyorlardı. Onlar numarayı yutmamışlardı aslında. Kanatları yapıştıranın benden başkası olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Sonunda olan oldu. Lokantayı satmak zorunda kaldık. Indra ile Daya çok güzeldiler. Fakat ileri gitmeyen soyunma numaraları ateşli denizcileri gerçek bir striptiz numarasından fazla coşturuyordu. Belirgin göğüslerini denizcilerin burnuna dayadıkça daha fazla bahşiş kopardıklarını anlayan bizimkiler masanın üstüne eğiliyor ve bir türlü hesabı doğru yapamıyorlardı. İyi hesaplanmış bu teşhir numarasından sonra da daha iyi görebilmek isteyen denizcinin gözleri yuvalarından fırladığı sıra doğruluyor ve bahşiş diyorlardı. Ha tabii, cömertti zavallılar. Bu türlü ateşi sönmeyen bu aşıklar kafalarını nereye vuracaklarını bilemez oluyorlardı. Bir gün korktuğum başıma geldi. Yüzü çilli, iri yarı bir tayfa açık baldıra bakmakla yetinmedi. Kenardan külotun ucu görününce elini uzattı. Çelikten parmaklı, javalı sevgilimi mengeneye sokmuştu sanki. Sevgilimin elinde su dolu bir kase bulunduğundan herifin kafasına indirmesi pek uzun sürmedi. Diğeri de kaseyi kafasına yiyince külotu parçalayıp yere yuvarlandı. Elindekini almak için atıldım. Dostları dövmek üzere üstüne saldırdığımı sandılar. Aman zaman diyemeden gözümün üstüne müthiş bir yumruk yedim. Boksör olan denizci ya arkadaşını korumak ya da bütün bu olaylara yol açan erişilmez güzel Hintlinin kocasına esaslı bir kötek atmak niyetindeydi. Bilene aşk olsun. Her şey bir yana, yumruk tam gözümün üstüne oturmuştu artık. Ama bizimki zafer düşleri görmekte pek acele ediyordu anlaşılan. Hemen boksörler gibi karşıma geçerek durdu ve "Boksman!" diye bağırmaya başladı. Bacak arasına savurduğum bir tekme, ardında kelebek bir kafayla boksörü 2.80 seriverdim. Ortalık birbirine girdi. Tek kollu mutfaktan yardımıma koştu. Özel makarnasını yapmakta kullandığı merdanesini sağa sola indirmeye koyuldu. Cikcik de iki dişli koca bir çatalla gelip kalabalığa çatalı daldırıverdi. Lappe sokağındaki eğlence yerlerinin müdavimlerinden bir Parisli bıçkın eskisi, kaptığı iskemleyi balyoz gibi kullanıyordu. Donunu kaybettiğinden rahat hareket etme olanağını yitiren Indra kavgadan çok çabuk çekildi. Sonuç, 5 Amerikalı başlarından ağır yaralandılar. Birçoğu da gövdelerinin çeşitli yerlerinde Cikcik'in çatalının açtığı çifte deliği kapattırmak zorunda kaldılar. Her yer kan içinde kalmıştı. Bir zenci polis kimse çıkmasın diye kapıyı tutmuş bekliyordu. Amerikan askeri polis cipinin görünmesi, zenci polisin orada bulunmasının sağladığı faydayı ortaya koydu. Beyaz getleri ve havaya kaldırdıkları sopalarıyla polisler zorla içeri girmeye kalkıştılar. Kan içindeki denizcileri de görünce öç almaya niyetlendiler herhalde. Zenci polis onları itti. Sonra sopasıyla kapıyı tuttu. "Majestelerinin polisi," dedi. Ancak İngiliz polisi yetiştiğinde lokantadan dışarı çıkıp polis arabasına doldurulduk. Doğru merkeze götürüldük. Benim şiş gözümden başka bizimkilerin hiçbirinde yara bere yoktu. Bu yüzden de bizim meşru müdafaa halinde bulunduğumuza pek inanan çıkmadı. 8 gün sonra mahkemede yargıç görüşümüzü kabul etti de adam dövüp yaralama suçundan 3 ay yiyen Cikcik'in dışında hepimizi salıverdi. Cikcik bol keseden dağıttığı çifte deliklere inandırıcı bir izah yolu bulmak çok zor oldu. Ardından 15 gün içinde çıkan 6 kavga burada fazla tutunamayacağımızı ortaya koydu. Denizciler bu meseleyi kapanmış saymıyor, gelenler de hep yeni yeni yüzler olduğundan düşmanlarımızın dostu olup olmadıkları önceden pek kestirilemiyordu. Lokantayı sonunda ödediğimiz paradan da ucuza sattık. Eriştiği ünle alıcıların kapıda kuyruğa girmesini beklemek gerçekten hayal olurdu. Şimdi ne halt edeceğiz tek kollu? Cikcik çıkana kadar dinleniriz. Eşekle arabaya yeniden dönemeyiz. Müşterilerle birlikte ikisini de okuttuk çünkü. En iyisi bir şey yapmadan başımızı dinlemek. Sonra bir çare buluruz nasılsa. Cikcik cezaevinden çıktı. İyi bakıldığını söylüyor. Yalnız diyordu, işin en kötü yanı iki idam mahkumuyla aynı hücrede kalmam oldu. İngilizlerin kötü bir alışkanlıkları vardır. İdam mahkumuna 45 gün önceden kraliçenin af talebini geri çevirdiğini ve hangi gün asılacağını bildirirler. İşte diyordu Cikcik. Her sabah bizim iki mahkumdan biri öbürüne bağırıyordu. Şu kadar günün kaldı Johnny. Bir gün daha eksildi. Öbürü de ölene kadar suç ortağına ana avrat sövüyordu. Bunun dışında bizim Cikcik rahat etmiş, iyi bakılmıştı. Pascal Fasco, boksit madenlerinden döndü. Elde silah, Marsilya postanesine saldıranlardan biriydi bu Fosco. Suç ortağının kellesi giyotinle kesildi. İçimizde durumu en iyi olan Pascal, iyi bir makinist olduğu halde günde $4 kazanabiliyor, bu parayla da sıkıntı çeken bir iki kürek mahkumuna bakmanın yolunu her nasılsa buluyor. Sözünü ettiğim madem ormanın epey içinde, işçilerle mühendislerin yaşadığı kampın çevresinde küçük bir köy oluşmuş. Limanda durmadan şileplere maden yüklüyorlar. Aklıma bir şey geliyor. Neden ormanın içinde yitip giden bu yerde bir gece kulübü açmayalım? Geceleri orada yaşayanların canı %100 sıkılıyordur. Doğru diyor Fosco. Madende geceleri hiç de eğlenceli geçmiyor. Yapacak hiçbir şey yok. İndara, Cikcik, tek kollu ve ben birkaç gün sonra eski bir tekneye atladığımız gibi nehir üzerinden 2 günlük bir yolculuk sonunda Mackenzie madenine varıyoruz. Mühendislerin, ustabaşıların ve kıdemli işçilerin kaldığı yerler minik minik rahat evcikler. İşleri tertemiz, hepsinde de sivrisineklerden korunmak için tel var. Köy ise iğrenç. Tuğla, taş ya da beton ev yok. Bütün evler kerpiç ve bambu. Damlar yabani palmiye yapraklarından.